sen olsaydın.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sen Olsaydın programında bu haftada sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle yine sizlerle birlikteyiz. Sen Olsaydın programında bu hafta 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü vesilesiyle bu Zafer Haftası'nda istedik ki muzaffer olmaktan bahsedelim. Peki nedir muzaffer olmak? Lügat boyutuyla bakıldığında muzaffer olmak, üstün gelmek, yenmek, zafer kazanmak anlamlarına geliyor. Muzaffer ise haliyle üstünlük elde etmiş, zafer kazanmış, yenmiş kişi demek. İşin kelime anlamı boyutu böyle. Peki nasıl muzaffer olunur? Asıl muzaffer nasıl olur? Bunlar kendimize soracağımız sorular program boyunca. Ve tabii sorulması gereken sorular içinde asıl esaslı bir soru var ki o da şu. Her savaş kazanan ya da her toprak ve ülkeyi fetheden muzaffer midir? Muzaffer olmak dediğimiz şeyin başka kriterleri, ölçütleri var mıdır? Bu soruların cevaplarını program sonuna ve sizlere havale edelim. Ama biz de bu arada nasıl muzaffer olunacağının örneklerine geçelim istiyorum. Nasıl muzaffer olunur? Buna dair tarihten 3 güzel kesiti müsaadenizle sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun için bugün biraz tarih sahnelerinde gezineceğiz, tarih şeridinde gidip geleceğiz. Önce miladi 630'a gidiyoruz, Mekke'nin fethine gidiyoruz. Ama öncesinde 622 tarihine bir uzanalım. Neden? Çünkü 622 tarihinde Hazreti Peygamber ve Mekke'deki tüm Müslümanlar Medine'ye hicret etmek zorunda kalmıştı. Çünkü Müslümanlara uygulanan zulüm ve işkence ile ekonomik ambargo sebebiyle Mekke artık Müslümanlar için yaşanmaz bir hal almıştı. Ve Allah'ın izni ve emriyle hicret gerçekleşti miladi 622 yılında. Bundan tam 8 sene sonra yine takvimler miladi 630'u gösterirken 8 yıl evvel mahzun bir şekilde Mekke'den ayrılan Hazreti Peygamber o gün yani 630'da Mekke'nin fethiyle Allah'ın lütfu ile 10 bin kişilik muazzam ve muhteşem bir kuvvetle o mübarek beldeye geri dönüyordu. Daha önce yurdundan çıkarılmış mazlum bir fert, o gün yurdunu fetheden bir muzaffer, yurdunu fetheden bir fatihti. Fakat o bununla asla gurura kapılmayarak devesinin boynu üzerinde adeta secde eder bir vaziyette, yani bu nimeti lütfeden Allah'a şükür halinde Mekke'ye giriyordu. Hatta öyle ki başını Allah-u Teala'ya karşı tevazuyla o derece eğmişti ki sakalının uçları neredeyse devenin semerine değmekteydi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz diyerek savaş kaidesini belirledikten sonra az önce de bahsettiğimiz üzere miladi 630'da 10 bin kişiden oluşan ordusu ile Mekke'ye 4 koldan girdi. Bakın savaş kaidesini belirledi dedik, evet çünkü İslam'da bir savaş ahlakı vardır. Her şeyden önce size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz diyerek yola çıkılmış. Takvim yaprakları hicretin 8. yılı, Ramazan ayının 13'ünü ve Cuma gününü gösteriyordu. Haşmet ve vakar içinde mübarek beldeye girildi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam o esnada hem Rabbine kendisine bugünü gösterdiğinden dolayı hamd ediyor, minnet ve şükrünü arz ediyor. Diğer taraftan da fethi 2 sene evvelinden haber verip müjdeleyen Fetih suresini okuyordu. Bu kendileri için, ashabı için en mesut, en sevinçli anlardan biriydi. Dillerde acı söz yok, kalpleri fetheden tatlı sözler vardı. Simalardan tebessümler damlıyordu. Sahabede büyük zaferlerin, muhteşem fetihlerin verdiği kendini kaybediş yoktu. Bilakis nefislerine, kalp, ruh ve dillerine hakimiyet vardı. Bir ara baş döndürücü zaferin havasına gayri ihtiyari kendisini kaptıran 3. kol kumandanı Hazreti Sa'd bin Übade, "Bugün büyük savaş günüdür, Kabe'de vuruşmanın helal olacağı gündür." dedi. Ancak bu söz hemen Hazreti Peygamber'e bildirildi. Bu söz Mekke'ye harfsiz, kan akıtmaksızın girmek isteyişin mana ve ruhuna zıttı. Dolayısıyla hemen sancağın Hazreti Sa'd'dan alınıp oğlu Kays'a verilmesine emir buyurdu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. 10.000'i aşkın İslam ordusu Mekke'ye girmişti fakat Mekke sakin ve asude bir gün yaşıyordu. Herkes emniyet içindeydi. Resul-i Ekrem Efendimiz kasvanın üzerinde, devesi kasvanın üzerindeyken şehre Mekke'ye doğru ilerliyordu. Davasını ilana başladığı ilk günden bugüne kadar ve muzafferiyet sonunda hiçbir değişiklik yoktu. Tek başına İslam ve imanı tebliğ ederken de mütevazi, affedici ve merhametliydi. Mekke'nin fethi gününde de. Birkaç kişinin gönlünde yer tutmuşken nasıl Ali Cenab şefkatli, mütevazi ve affedici ise şimdi 10.000'lerin gönlünde taht kurmuşken de yine bu vasıflarından zerre bir şey kaybetmemişti. Bir müddet Kabe'nin içinde kaldıktan sonra dışarı çıktı. O sırada hemen hemen bütün Mekke halkı Mescid-i Haram'ın etrafında toplanmış, haklarında verilecek hükmü merakla bekliyorlardı. Acaba Resul-i Kibriya onların ona yaptığı gibi yüzlerine işkembe mi atacaktı, yollarına dikenler mi serecekti, ona aklı ve hayale gelmedik eziyet ve hakaretlerde mi bulunacaktı ya da tıpkı onun sahabilerine yapıldığı gibi kızgın kumların üzerine yatırılıp türlü türlü işkenceler mi yapılacaktı? Onları aç ve susuz mu bırakacaktı, yurtlarından mı çıkaracaktı? Hayır. Alemlere rahmet peygamberimiz bunların hiçbirini yapmadı Mekke'nin fethi günü. Resul-i Ekrem Efendimiz, "Ey Kureyş topluluğu, şimdi hakkınızda benim ne yapacağımı tahmin edersiniz?" diye sordu. Kureyş topluluğu, "Sen kerem ve iyilik sahibi bir kardeşsin, kerem ve iyilik sahibi bir kardeş oğlusun. Ancak bize hayır ve iyilik yapacağına inanırız." dediler. Bunun üzerine Resul-i Kibriya Efendimiz, "Benim halimle sizin haliniz, Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine dediğinin tıpkısı olacaktır," dedi ve Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine dediği gibi, "Size bugün hiçbir başa kalkma ve ayıplama yoktur. Allah sizi bağışlasın, o merhamet edenlerin en merhametlisidir," buyurdu. Bakın, o anda Kureyşliler boynu bükük, elleri yanlarına düşmüş bir vaziyette Hazreti Resulullah'ın huzurunda bekliyorlardı. İsteseydi tek ferdi kalmamak üzere hepsini kılıçtan geçirebilir, daha önce sahabesine yapıldığı üzere o da işkence yapabilir, mallarına, mülklerine el koyabilir, onları yurtlarından sürgün edebilirdi. Ama bunların hiçbiri yapılmadı. Zira onun tek gayesi gönülleri fethetmek ve gönülleri İslam'la tanıştırmaktı. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethiyle birlikte genel af ilan etti. Kabe'ye girildi, Kabe putlardan temizlendi, Müslümanlar Kabe'yi tavaf etti. Ve Peygamber Efendimiz Mekke'ye girer girmez de halka eman verdi. Kim Ebu Süfyan'ın evine girerse ona eman verilmiştir. Kim Kabe'ye girer sığınırsa o emindir. Kim Mescid-i Haram'a girer sığınırsa emindir. Kim elinden silahını bırakırsa ona eman verilmiştir. Kim evine girer kapısını kapatırsa ona da eman verilmiştir denmiştir. Evet, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam umumi af ilan ettikten sonra Safa Tepesi'ne çıkıp orada Kureyşlilerin biatını kabul etti. Seneler önce aynı tepede peygamberliğini açıktan ilan edip muhalefetle karşılaşırken, şimdi aynı tepe üzerinde Allah'ın lütfu ve inayetiyle aynı kimselerden bu kez İslamiyet üzere biat alıyordu. Ve İslam'ın azılı düşmanlarından, aynı zamanda Hazreti Hamza'nın katili Vahşi ve bu katle sebep olan Ebu Süfyan'ın karısı Hint de yine affedilenler arasındaydı. Acaba dünya tarihinde en amansız düşmanlarına karşı böylesine lütufkar ve merhametli davranıp onları affeden, onlara kalbinde yer verip safını alan başka bir şahsiyete rastlanır mıydı? Bu soruyu da düşünmek lazım. Evet, tarih sahnesindeki gezintimize devam edelim. Nasıl muzaffer olunacağının ikinci bir örneğini tarihten ikinci bir kesitle sunalım istiyorum. Bu kez tarihler 1071'e gidecek. Takvimler 26 Ağustos 1071'i gösteriyor olacak. Evet, Malazgirt Zaferi'nden bahsedeceğiz. Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru Roman Diyojen arasında gerçekleşen bir savaş. Alparslan'ın zaferiyle sonuçlanan Malazgirt Muharebesi aynı zamanda Türklere Anadolu'nun kapılarını açan zafer olarak biliniyor. Anadolu'yu Türk milletine vatan kılacak bir büyük zaferin kapıları aralanıyor. Sultan Alparslan'ın da ordusunun başında bizzat bulunduğu bu savaşta Alparslan'ın 40 bin kişilik kuvvetine karşılık Bizans ordusu 160 bin kişilik muazzam bir güce sahipti. Ama isterseniz biraz öncesine gidelim, o günün öncesine gidelim, sabahına, öğlenine. Sultan Alparslan 26 Ağustos Cuma günü ordusuyla birlikte namaz kıldı ve dua etti. Ya Rabbi, sana tevekkül ediyor, azametin karşısında başımı öne eğiyorum. Niyetim halistir, bana ve orduma yardım et, dedi. İslam aleminin camilerinde Kur'anlar okunuyor ve müminler Türk ordusunu muzaffer kılması için Allah'a dualar ediyordu. Sonrasında askerlerine dönerek tarihe geçen şu muhteşem konuşmasını gerçekleştirdi Sultan Alparslan. Burada Allah'tan başka bir sultan yoktur. Emir ve kader onun elindedir. Ben de ancak sizlerden biriyim. Benimle birlikte gelmekte veya benden ayrılmakta serbestsiniz. Sonuçta ya muzaffer oluruz ya şehit, dedi. Selçuklu ordusu sadakat nidalarıyla Sultan Alparslan'a bağlılıklarını haykırdılar. Bu esnada Sultan Alparslan beyaz bir kıyafet giymiş ve kılıcını kuşanmıştı. Bu beyaz kıyafeti aslında kefeni anlatmak istiyordu ki askerlerine hitap ettiğinde de bunu söyledi Sultan Alparslan. Askerlerim, şehit olursam bu beyaz elbise benim kefenim olsun, dedi. Alparslan'ı kefeni giyip şehitliği kabullenmiş vakur haliyle gören Selçuklu ordusu helalleşerek savaş düzeni aldı ve cuma namazının hemen ardından müthiş bir çarpışma başladı. Türk ordusunun dayanılmaz hamleleri ve taktikleri sonucu belirledi. Bizans ordusu mahvedilirken imparator esirler arasında bulunuyordu. Ancak Sultan Alparslan esirine bir esir değil, bir özel misafir muamelesinde bulundu. Sultan Alparslan'la Bizans İmparatoru arasında bir sulh antlaşması imzalandı. Anlaşmadan sonra Bizans İmparatoru İstanbul'a doğru yola çıktı. Fakat bu sırada Bizans'ta kendisinin esir olduğu haberi alınmış ve yeni imparator da başa geçmişti. İmparatorun askerleri tarafından İstanbul'a gitmek üzereyken yakalanan Roman Diyojen gözleri kör edilerek hapsedildi. Sultan Alparslan da bunun üzerine sulh anlaşmasının bozulduğunu söyleyerek Türk beylerine bütün Anadolu'nun fethi emrini verdi. Anadolu'da ilk Türk beylikleri böylece kuruldu ve Anadolu Türk tarihi başlamış oldu. Evet, burada özellikle altını çizmek istediğim husus, Sultan Alparslan'ın bizzat ordusunun başına geçip Bizans güçleriyle karşılaşmasıydı, savaş alanına girmesi. Ki zaten cesaret babası anlamına gelen Ebu Şuca künyesiyle maruftu Sultan Alparslan. Cesaretiyle, cesur kişiliğiyle, ön saflarda yer alışıyla bu savaşta önemli bir yer, önemli bir tarihe imza attı. Bakın, bununla birlikte Sultan Alparslan'ın ellerini açarak Allah'a yakarışı, ondan yardım istemesi, hükümdar olmasına rağmen Allah katında aciz ve yardıma muhtaç bir kul olduğunu kabullenişinin de özellikle altını çizmek isteriz. Evet, dedik ki nasıl muzaffer olunur, nasıl muzaffer olunacağına dair üç güzel örneği tarihten üç güzel kesitle sizlere sunacağız demiştik. Sırada üçüncü bir örnek, tarihten sunacağımız üçüncü bir kesit var. Belki tahmin edeceğiniz üzere İstanbul'un fethinden bahsedeceğiz. Bu kez tarih sahneleri İstanbul'un fethine doğru o tarihin şeridini alacağız. Ama öncesinde istiyorum ki güzel bir eser arası verelim. Fethi fetih yapanın, zaferi zafer yapanın önce gönül fethinden geçtiğinin altını da çizelim ki ecdat bunu en güzel şekliyle yerine getirmiştir. Yıldırım Gürses, Osmanlıyız biz diyecek. Güftesi Cengiz Han Mutlu'ya, bestesi ve yorumu Yıldırım Gürses'e ait bu güzel eserde yine Yıldırım Gürses sizlerle birlikte olacak. Osmanlıyız biz. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Sen Olsaydın programıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Bu hafta 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü vesilesiyle istedik ki bu zafer haftasında muzaffer olmaktan bahsedelim. Nasıl muzaffer olunacağının iki güzel örneğini tarihten iki güzel kesitle sizlerle paylaştık. Önce Mekke'nin fethine doğru gittik, ardından Malazgirt Zaferi'ne uzandık ve sırada İstanbul'un fethi var. Hatırlayacağınız üzere bu konuyu daha önce Sen Olsaydın da Fatih Olmak ve İdeal Gençlik konulu programımızda ayrıntılı olarak ele aldık. Dolayısıyla tarihin ayrıntılarını tek tek burada bir daha zikretmeyeceğiz ama altını çizmek istediğimiz bir iki husus var. Bakın bunlardan biri. Gerçek bir Fatih olmak, muzaffer olmak öyle bir şeydir ki daha şehri fethetmeden gönülleri fethettirir size. Örneğin İstanbul'un fethi öncesinde söylenen İstanbul'da Latin şapkası kardinal külahı görmektense Türk sarığı görmeyi tercih ederim sözü işte bunun en güzel örneklerinden biri. Ve yine fetih sonrası Fatih Sultan Mehmet Han'ın o şehre giriş sahnesini hatırlayalım tekrar. Halk böylesine genç bir sultanla karşılaşmayı beklemiyor olmalıdır ki yanındaki Akşemseddin Hazretlerine padişahın o olduğunu düşünerek ona hürmet ederler. O ise Fatih Sultan Mehmet Han'ı işaret eder ve Fatih Sultan Mehmet Han evet sultan benim lakin Fatih odur diyerek fethin manevi mimarı manevi Fatih'i Akşemseddin Hazretlerine iltifat eder. Bakın hem sultan hem Fatih hem de muzaffer olmak işte böyle bir şey. Hocasına saygı ve hürmetini eksik etmez, onu taltif eder Fatih Sultan Mehmet Han. O gün fetih sonrası korkudan ağlayarak önüne kapanan halka ve din adamlarına bugünden itibaren artık ne hayatınız ne hürriyetiniz konusunda benim gazabımdan korkmayınız demiş, ardından da onlara din ve ticaret serbestisi tanımıştır Fatih Sultan Mehmet Han. Ki Fatih Sultan Mehmet dendiğinde onun emannameleri meşhurdur. İstanbul'un fethi sonrasında Bizans ve Ceneviz halkına hitaben yayımladığı emanname, bugünkü çağdaş insan hakları ve demokrasi çerçevesinden bakıldığında sadece ele aldığı konu başlıkları bile aslında bize gerekli ipuçlarını verecektir. Bu emanname ile Hristiyan halkın ve din adamlarının inanç ve ibadet hürriyeti, kıyafet hürriyeti, seyahat hürriyeti, ticaret hürriyeti ve ikamet hürriyeti yani evleri, dükkanları, bağları, bahçeleri güvence altına alınmıştır. Kimsenin inancına, ibadetine, kıyafetine, ticaretine, oturduğu yere, malına, mülküne karışılmadığı gibi bunların güvencesi de sağlanmıştır. Esir edilmek, kılıçtan geçirilmek, ikinci sınıf insan muamelesinde bulunulmak şöyle dursun, az önce de dediğimiz gibi koruma ve güvenlikleri de sağlanmıştır. Ki bunun dışında Fatih Sultan Mehmet Han'ın Kudüs ve Bosna ruhbanlarına tanıdığı emannameleri de vardır. Hani söze girerken dedik ya Fatih Sultan Mehmet Han'ın emannameleri meşhurdur diye. İşte bunun bir örneğini bu vesileyle İstanbul'un fethiyle paylaşmış olduk sizlerle. Şu ana kadar nasıl muzaffer olunur sorusu ve bu sorunun cevabı üzerinde durduk. Buna dair tarihten üç güzel kesit sunduk. Peki bir de konuya diğer açıdan bakalım isterseniz. Nasıl muzaffer olunmaz? Madem bugün muzaffer olmaktan söz ediyoruz. Bazı şeyler zıttıyla da bilinir, anlaşılır. Peki o zaman nasıl muzaffer olunmaz? Bir de bu soruyu soralım ve yine tarihten faydalanalım. Yine tarih şeridinde bir geçmişe doğru gidelim. Zaferi yakma yıkma olarak algılayanlara da iki somut örnek sunalım. O halde ki bunlardan biri Moğol istilaları. Dünyaya korku salan bu istila Moğol İmparatorluğu zamanında devletin topraklarını genişletmek için yapılan kanlı saldırılar olarak ifade ediliyor. 13. yüzyıla kadar tarih sahnesinde bir önemi olmayan Moğollar, Orta Asya, Çin, Doğu Avrupa ve Sibirya ovalarını istila etmeleriyle adlarından söz etmeye başladılar. İlk iş olarak Orta Asya'daki Moğol kabilelerini birleştiren Cengiz Han, dünyanın en büyük imparatorluklarından birini kurdu. Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu olan Cengiz Han, doğuya ve batıya birçok sefer düzenledi ve topraklarına katmak istediği ülkelerdeki insanları öldürerek kaleleri, şehirleri fethetti. Doğudan gelen bu acımasız Moğol istilasının ve katledilen insanların haberleri Avrupa'da da korku salmaya başladı. Yani namı, sanı oralara kadar ulaştı. Peki bu nam, bu san gerçek bir zafer midir, başarı mıdır? Buraya bir soru işareti koyup cevabını size havale edelim. Bakın Moğol istilaları öyle etkili istilalar ki 3 milyon ila 6 milyon arasında insanın katledildiği söyleniyor bu istilalar esnasında. Moğollar Orta Asya ve etrafındaki devletlerde birçok kenti yağmalamış, kütüphaneleri yakarak halkı kılıçtan geçirmiş. Bunun neticesinde birçok Türk kavmi Moğol'da dehşetinden kaçarak Anadolu'ya sığınmış. Yüzyıllardır konuşulan bu istilanın 17. yüzyılda Hindistan'a kadar ulaşmasına rağmen Timur İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra Anadolu üzerindeki etkisi artık azalmış. Bakın, devletler zulüm ve korkuyla ayakta duramaz. Bir süre sonra yıkılır gider. Geriye de ne kalır? Onların zulmü, mazlumların ahı ve acıları kalır. Rivayete göre kuşatılan kalelerin hemen teslim olmaları halinde elit silah tutan bütün erkekleri kılıçtan geçirmişler. Kuşatmalarda özellikle vebalı cesetleri mancınıklarla şehre ya da kalelerin içine atarak o kentin ya da kalenin kısa sürede düşmesini sağlamışlar. Yaptıkları katliamlarda erkek, kadın, yaşlı, çocuk ayrımı yapmaksızın tamamını silip süpürmüşler ki gayeleri insanlığı yok etmek. Yani savaş ahlakından bahsetmeyi bir kenara bırakın, insanlığı, doğayı dahi hedef alan bir istila söz konusu. Peki ikinci bir sahne, nasıl muzaffer olunmaz sorusuna ikinci bir cevap, Endülüs'te yaşananlar, Endülüs'te yaşanan katliam. Ama öncesinde nasıl bir Endülüs'tü, buna bir bakalım. Orta çağ karanlığının ortasında aklın, bilimin, ışığının parladığı bir yer Endülüs. Müslümanlar İspanya'yı fethettikten sonra Endülüs Emevi Devleti'nin merkezi Kurtuba, Avrupa'nın en zengin kültür merkezi oldu. 400 bin el yazma eser içeren kütüphanesiyle birçok öğrencinin ve bilginin de uğrak yeri haline geldi. Bu dönemde pek çok kanal ve havuzuyla, taş süslemesiyle suyun zerafetini birleştirmesi, duvarları şiirle bezenmiş olan Elhamra Sarayı'yla Endülüs medeniyetinin seviyesini ortaya koyan eserleri de görmek mümkün. Kurtuba şehri Bağdat ve Kahire'den sonra dünyanın üçüncü önemli bilim merkezi haline geldi ki bu dönemde günümüz Avrupa bilim ve sanatının temelleri de Endülüs'te atılmış oldu. O dönemde Avrupa'nın genelinde sadece papazlar ve liderler okuma yazma bilirken stratejik bir bilgi sayılan okuma yazma avamdan esirgeniyordu. Oysa Endülüs'te halkın neredeyse tamamı okuma yazma biliyordu. Ve yine şehircilik ve şehir kültürü açısından büyük bir yere sahipti Kurtuba şehri. Endülüslerin egemenliği altındaki bu topraklarda Hristiyanıyla, Yahudisiyle, Müslümanıyla insanlar huzur ve refah içinde yaşıyordu. Bakın, Avrupa'da radyolojinin kurucusu olan Madame Curie diyor ki, Müslüman Endülüs'ten bize 30 kitap kaldı, onunla atomu parçalayabildik. Şayet yakılan 1 milyon kitabın yarısı kalsaydı, çoktan uzayda galaksiler arasında geziniyor olacaktık. Orada bilim sıfırlanınca biz yeniden sıfırdan onların yüzyıllar önce keşfettiği şeyleri bulmaya çalıştık ve arada yüzyıllar kaybettik, diyor Madame Curie. Zaferi yakma, yıkma, asimilasyon, şiddet, baskı olarak görenlerin yaptıklarını işte Endülüs'te görmek mümkün. Hristiyanlar İspanya'yı ele geçirdikten sonra din değiştirmeleri için Müslümanlara baskı yapmaya başladılar. Bu baskılar öyle arttı ki ülkeyi terk etmeleri istendi ve bunun için de insanlar gemilerle taşınmaya başlandı. Gemilere alınanların çoğu ise açık denizlerde denizciler tarafından denizlere bırakılıyordu, ölüme terk ediliyordu. Çünkü böylece gemiciler kısa zamanda daha çok yolcu taşımış gibi görünüp yeni seferlerle daha çok para alma hesabını yapıyordu. Bakın, İspanya Müslümanlarının hazin öyküsünü Henry Charles, İspanya Engizisyon Tarihi eserinde şöyle anlatıyor. Bu uygulamada sorumlu olanlar o kadar insafsızdı ki uzun süren yaz yolculuğunda gidenlerden fahiş yol ücreti talep ettikleri gibi molalar esnasında akarsulardan ve pınarlardan içtikleri su ve dinlenmek için oturdukları ağaçların gölgesi için bile para aldılar. Bakın, bir yandan göçe zorlanıyor insanlar, bir yandan zorla Hristiyanlaştırılmaya çalışılıyor, kendi giysileri yasaklanıyor, dinleri yasaklanıyor ve zorla böylesi bir acının içine sürükleniyor ne yazık ki. Ve akabinde İspanyol Engizisyon mahkemeleri, ondan da değinmeden geçmek olmaz, insanlar burada zorla, işkenceyle, ateşlerde canlı canlı yakılıyor ne yazık ki. İşte böylesi bir katliama sahne oldu Endülüs. Haliyle böylesi bir durumda, bakın, bırakın zaferi, bu durum insanlık için hep bir geriye gidiştir, hep bir yıkımdır. Ne yazık ki şehirler yakıldı, yıkıldı, insanlar öldürüldü, göçe zorlandı ve din değiştirmeye zorlandı ve bununla birlikte bütün o saraylar, bütün o şehircilik ve kütüphaneler yakıldı, yıkıldı. yıkıldı, yüz binlerce kitap ve bilgi, kültür, medeniyet tarumar edildi. Hatta bir süre nehirlerden koyu mavi lacivert bir renk aktığı söylenir ki bu da oraya yırtılıp atılan kitaplardan, yazma eserlerden akan mürekkebin rengiydi. Sadece insanı değil bir kültürü, medeniyeti de hedef almak tüm insanlığı hedef almaktır. O halde o soruyu tekrar soralım. Gerçek zafer nedir? Gerçek muzaffer nasıl olunur? Tarihten kesitlerle, doğrusuyla yanlışıyla bunları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bu hafta da geldik birlikteliğimizin sonuna. Haftaya tekrar sizlerle birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
Sen olsaydın.